Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye Risalesinden. 7. nükteli işaret Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketle ilgili mucizelerinden bir kısmını beraber okuyalım. Hem bu bereket mucizelerini öğrenerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanımız, Allah'ın elçisi olduğuna dair imanımız kuvvetlensin. Hem bu mucizelerden almamız gereken dersleri alarak Cenab-ı Hak onlardan feyiz nasip etsin. Hem de tefekkürî bir ders olması açısından inşallah belki saatlerce, günlerce nafile ibadet yapma sevabını da Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. 7. misal. Nakl-i sahih kat'i ile Şifa-i Şerif ve Müslim gibi kütüb-i sahiha beyan ediyorlar ki, Kad-ı İyaz'ın Şifa-i Şerif'i, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan ve özellikle mucizelerinden bahseden bir eser. Müslim de Kütüb-i Sitte'den bir eser. Bu da Buhari'den sonra güvenilirliği açısından en güvenli hadis kaynaklarından. Bu iki kaynakta geçtiğine göre Hazreti Cabirül Ensari diyor. Bir zat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan iyali için taam istedi. Yani ailesinin geçimi için Peygamberimizden birçok insanın yaptığı gibi bu zat da Peygamberimizden ailesinin ihtiyacını gidermek üzere yiyecek istiyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyali ile ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı, noksan olmaya başladı. Yani normalde yarım yük arpanın ne kadar zaman yeteceği bir aileye aşağı yukarı uygulamalardan bellidir. Herkesin günlük tüketimi, ailenin yoğunluğu, durumu dikkate alınarak belirlenir. Bunlar bakmışlar ki bu yarım yük arpa meselesi değil. Epeyce bize yetti. Herhalde bu noksanlaşmıyor, azalmıyor, bereketi artıyor diye ne kadar kaldığını ölçmek istemişler. Evet. Bu sefer ölçmeye kalkınca bereket kalktı, noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, vakayı beyan etti. Peygamber Efendimiz'e olayın serencemesini, nasıl meydana geldiğini anlatınca Peygamberimiz ona cevaben ferman etti. لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ بِكُمْ Evet. Yani eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz, hayatınızca size yeterdi. Allah-u Teala'nın bazı durumlarda bize ihsan ettiği bereketleri olur. Bu tür durumlarda ölçmeye ne kadar kaldı, ne oldu falan diye tartmaya gerek yok. Allah'ın bir ihsanı ve ikramı bu şekilde hissettirmeden şükrümüzü artırarak devam ettireceğiz. Yoksa Rabbimizin bize ihsan ettiği nimetleri işte şudur budur diye ölçersek belki o nimetler elimizden alınabilir. Bu anlamda şükrümüzü artırması ayrı bir konu. Hatta bazen derler anlatma bereket azalır. Başkalarına bahsetme bereketi kaçar gibi ifadeler kullanılır. Bunların bir ince farkı olabilir gerçekten. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mucizesi hem Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine bir delil hem de ashabından Hazreti Cabir radıyallahu anh, el-Ensari radıyallahu anh'ın kendisi ve ailesi için de Allah'ın bir ikramı ve ihsanı. Cenab-ı Hak bu bereketli mucizelerden Allah'ın lütfuyla bize de bir keramet, bir ikram olarak nasip eylesin inşallah. Maddi manevi hayatımıza. 8. misal, Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifa-i Şerif gibi kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki, Hazreti Semret ibn-i Cundub der, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç Adamlar geldiler, yediler. Yani böyle 100-200-300 kişi bir anda oturup da yemiyor. Onar onar. Bir parça, bir kap yemek gelmiş. Et yemeye gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün onar onar, yedişer yedişer, sekizer sekizer neyse grup grup içeriye giriyorlar, yemeği yiyorlar ama akşama kadar yendiği halde o bir kap yemek o kadar insana kâfi geliyor. Bu hadisi rivayet eden aslında Hazreti Semure'dir. Yani normalde bu olayı yaşayan belki yüzlerce sahabidir. Ama Hazreti Semure'nin rivayet etmesi bu olayın yüzlerce insan tarafından yaşanmasına engel değil. İşte onu açıklamak için Üstad Bediüzzaman işte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakayı bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil. Belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi onların namına ve tasdıklarına binaen ilan ediyor. Bazı olaylar, o olay kiminle meydana geldiyse ya da o olayla kim daha çok meşgul olduysa onlar aktarırlar. Ama o ravinin, o sahabenin o olayı aktarması diğer sahabelerin o olayı kabul etmediği ya da rivayet etmediği anlamına gelmez. Bu şöyle, diyelim bir olay meydana geliyor, orada 100 kişi var. Bir kişi de o olayı aktarıyor. Diğerlerinin de bulunduğu yerde bu olayı aktarsa, örneğin onlar sessiz kalsalar, onların da bunu onayladığı anlamına gelir. Dolayısıyla sahabe efendilerimizin yaptığı rivayetler, haşa, eğer yanlış olsa, eksik olsa, hata olsa, diğer sahabiler tarafından düzeltilmemesi, hatalıdır diye uyarılmaması mümkün değildir. O halde sahabeleri de ilgilendiren konular olduğundan ve onların da bizzat yaşadığı meseleler bulunduğundan o olayın aktarılması demek o sahabelerin de sessiz kalmasıyla onayladıkları anlamına geliyor. Konuya bu açıdan bakıldığında sahabe efendilerimizin yaptıkları bütün rivayetler onu duyan ve onunla ilgili olan diğer sahabeler tarafından da onaylandığı ve kabul edildiği anlamına gelir. Çok mükemmel bir tahlil. Bu anlamda Peygamberimizin hayatından aktarılan özellikle mucizelerle ilgili ve özellikle ahkam-ı ilahiyle Peygamber Efendimizin aktardığı ilahi hükümlerle ilgili meselelerde bütün sahabelerin olmasa da birçok sahabenin onayından geçtiği söylenebilir ve bu da sükuti bir tevatür seviyesine çıkarır. Yani susmakla onaylamak, takriri onay anlamına geliyor. Bunu bilmekte fayda var. Bu da onlardan birisidir diye üstadımız dikkat çekiyor. Dokuzuncu misal, Şifa-i Şerif sahibi ve meşhur İbn Ebi Şeybe ve Taberani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetiyle Hazreti Ebu Hureyre der. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bana emretti. Mescid-i Şerif'in suffesini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Bu sahabilerin özelliği peygamberimizin özel talebeleri olması. Bütün ashab-ı kiram, bütün ümmet peygamberimizin talebesidir. Ama bazı özel talebeleri var. Onların işleri, güçleri peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelen ayetleri öğrenmek, yazma kabiliyetleri varsa yazmak, ezberlemek ve onları özellikle Peygamber Efendimizin hayatını tarasut ederek ibadet yapma şekilleri, konuşması, anlattıkları, yaşadıkları, hayatında sergilediği her şeyi bizzat müşahede etmek, gözetlemek, tarasut etmek ve onları öğrenip yaşamak. Ve bunların bir kısmı belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bazı yerlere muallim, öğretmen, hoca olarak gönderiliyorlar. Dolayısıyla bu talebelerin çalışma durumları olmadığından bütün hayatlarını İslam'ı öğrenme, yaşama ve başkalarına anlatma görevi olarak bir talebe, bir medrese talebesi, hocalar olan Peygamber Aleyhisselam'ın özel talebeleri olmalarından bunların geçimleri ashab-ı kiramın üzerine ve özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aitti. İşte bunlardan 100 kadarını bir seferinde Peygamberimiz Ebu Hureyre emrederek onları davet etmesini söyler. Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bir tabla taam konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik kalktık. O kase konulduğu vakit nasıl idi yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamda görünüyordu. Fesubhanallah. Yani bu tabaktan yemek yenilmiş belli. Ama 100 kadar sahabe o tabaktan yemek yiyor. Ama herkes istediği kadar yiyip doyduğu halde hala o tabak başta nasılsa öyle. Yalnız bir şeyler yenildiğini, bu tabaktan yemek yenildiğini gösterme anlamında elleriyle yedikleri o yemeğin el işaretleri ve parmak izleri orada kalmış. Fesubhanallah. Tabi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi gerçekleşiyor. Böylece orada bulunan o müminlere Allah'ın özel bir ikramı oluyor. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bir delil oluyor. Ve ayrıca kıyamete kadar gelecek insanlığa da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın lütfuyla mazhar olduğu bir burhan, peygamberliğine bir delil söz konusu. Bize de bir uyarı. Sizler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giderseniz, zor durumlarda, sıkıntılı durumlarda nasıl Allah o peygamberine ve hayatını İslam'a vakfeden, hayatını İslam'a adayan o ashab-ı suffaya böyle ikramlarda bulunmuş. Sizler de samimane, ihlaslı bir şekilde Allah'ın yolundan giderseniz ve dünyanızı, ahiretinizi onun adına kullanırsanız, size de ummadığınız zamanlarda, ummadığınız yerden öyle bereketler ihsan eder ki, sizin için de o Allah'ın özel bir ikramı ve ihsanı olur. İşte Hazreti Ebu Hureyre, umum kamilini ehli suffe tasdikına istinaden onların namına haber verir. Şimdi Ebu Hureyre Hazretleri bu olayı aktarıyor. Kaç kişi? Bir kişi mesela. Veya iki kişi, üç kişi. Peki bu olayı Hazreti Ebu Hureyre veya birkaç kişi aktardıktan sonra bu olayla ilgili olan sahabelerin sessiz kalmaları, özellikle o işle alakadar olan sahabelerin sessiz kalması ne demektir? Bütün o olayı yaşayan sahabelerin de bu olayı onayladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. Onun için diyor, o ashab-ı suffanın tamamı namına, onların hesabına bir vekil, bir temsilci olarak bunu aktarıyor. Evet, bazen bir toplantı olur. Toplantıda yüzlerce insan bulunur. Toplantı sonunda birisi bir o olayı özetler. Toplantıda şu şu kararları aldık diye. Ama o aktarırken yanında toplantıya katılmış olan 3-5 kişi, 10-15 kişi daha bulunur. O toplantıdan çıkan kararları bir kişi aktarsa da aslında o olaya şahit olan ve o toplantıda bulunan 10 kişi varsa 10 kişi aktarmış demektir. Çünkü orada aktaracağı bir bilginin hatalı olması onların düzeltmesi. Özellikle bu konu Allah'ın diniyle ilgiliyse ve özellikle bu konu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgiliyse ve özellikle bu konuyu şahit olanlar ümmeti Muhammed'in ve insanlığın en hayırlı topluluğu olan ashab-ı kiramın ilgilendiği bir konuysa elbette onların bir hata durumunda sessiz kalması düşünülemez. Öyleyse sessiz kalmaları onların da bunu onayladığı, evet biz de tasdik ediyoruz. Böyle bir olay yaşadık ve yüze yakın sahabelere, kişiye bu yemek yetti. Biz de bunu onaylıyoruz anlamına gelir. Demek manen umum ehli suffa rivayet etmiş gibi kat'idir. O gün o medrese talebelerinden kaç kişi varsa onların tamamı bu olayı nakletmiş gibi kesin olarak buna inanmak gerekiyor. Evet. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükut edip tekzip etmesinler. Bazen insan başkalarını değerlendirirken kıyası bin nefs yapar. Yani ben olsam ne yapardım gibi. Böyle bir değerlendirme asla bizi doğruya götürmez. Çünkü onlar biz değiliz. Yani biz onlar değiliz. Dolayısıyla yani ben olsaydım böyle bir hata durumunda, hayati bir tehlike varsa, bir sıkıntı varsa ne olurdum? Biz kendimizi mukayese ederek, kendimizi ölçü alarak sahabe efendilerimizi değerlendirme hakkına sahip değiliz. Yani bir damla su güneşin okyanustaki tecellisini ihata edemediği gibi bir damla hükmünde olan ben, ashab-ı kiramın mazhar olduğu o büyük feyizleri, sadakati, sıddıkiyeti, kanaati, ihlası, isarı ve İslam davasına yaptığı fedakarlığı idrak etmem, ihata etmem mümkün olmayabilir. Öyleyse bir damla suyun bir okyanusta tecelli eden güneşin ışıklarını anlaması, ihata etmesi mümkün olmazsa, ben nasıl kendi özelliklerimi dikkat alarak sahabeleri anlayıp ve onları değerlendirme hakkına sahip olabilirim? Öyleyse sahabe efendilerimiz kendi hayatlarını ortaya koymuşlar. Aba ve ecdatlarını, bütün anlayışlarını ellerini ters etmişler. Hatta annesini, babasını, çocuklarını o dava uğruna ve hatta nefsim de feda olsun diyerek hayatlarını ortaya koymuş o tam sadık, tam kamil, tam doğru ve dürüst ümmeti Muhammed'in en hayırlısı olan o sahabeler, elbette böyle bir hata olsaydı susmaları mümkün değildi. Onun için diyor, böyle o ne diyor? O haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sukut edip tekzip etmesinler. Demek ki onların sessiz kalmaları ve böyle bir haberi yalanlamamaları gösteriyor ki bu olay bir tek kişinin rivayeti değil, bütün o olay yaşayanların aktarması gibidir. Elhamdülillah. Bu da bizim dinimizi öğrenmektir. Yani Üstad Bediüzzaman aynı zamanda bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ulaşan rivayetlere nasıl güvenmemiz gerektiğinin de ölçülerini, kıstaslarını, mizanlarını zaman zaman önümüze koyarak bizim hadislere olan güvenimizi ve şu an yaşadığımız İslam'ın ne kadar sağlam ve kesin olduğunu da öğretmiş oluyor elhamdülillah. 10. misal. Nakli sayı kat'i ile Hazreti İmam Ali der radıyallahu anh. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Beni Abdülmuttalib'i cem etti. Kim bunlar? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın aynı aşiretinden, aynı sülalesinden olan kimseler. Onlar 40 adam idiler. Bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın verdiği bir emri yerine getirme meselesi. Hakikaten çok cali bir dikkat ve alınacak çok derslerin olduğu bir konu. Yani icap etse sadece bu konu için bir kitapçık yazılsa, belki kalınca bir kitap yazılsa alınacak dersler için, bu mükemmel sistem ve metod için yeridir denilebilir. Allah-u Teala Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Estaizu billah وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yani en yakınlarını, yakınlarını demiyor, en yakınlarını inzar et. En yakınların olan aşiretini inzar et. Yani peygamberliğini onlara ulaştır ve onları cehennem gibi çok büyük bir tehlikeye karşı uyar. Rabbimizin bu emrini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uygulayacak. Önce Hazreti Ali Efendimiz'e onları topla diyor. Yalnız onları ileri gelenlerini toplamakla kalmıyor. Hazreti Ali'den onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve 4 kıyı süt içerdi. Yani takriben 5 litre yapıyor 4 kıyı süt. 5 litrelik bir sütü ve bir küçük deve yavrusunu da tek başına yiyecek kadar pehlivan insanlar, bahadır insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları bir defa topluyor. Onlara önce yemek ikram ediyor. Onlara değer veriyor. Onlara toplumun misafirine değer verdiğini gösteren meşru metotları uyguluyor. Evet. Özellikle bir ev sahibinin misafirlerine ikramda bulunması onlara verdiği değeri gösterir. Onları güzel, tatlı bir tebessümle karşılıyor. Onlara yemek ikramında bulunuyor. Ve önce onların ruhlarını hazırlıyor. Diyor ki, ben diyor, size desem ki şu tepenin arkasında size zarar vermek üzere toplanmış bir tehlike var. Bir zarar gelme söz konusu. İnanır mısınız? Evet, inanırız derler. Sen eminsin. Senin vereceğin haberi biz kabul ederiz. Önce onların tabiri caizse ortamı, havayı hazırlıyor ve onların güvenini kazanıyor. Ve onların kendisine güvendiğini onların kendi dilleriyle itiraf ettiriyor. Daha sonra tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu yemek davetinden sonra peygamberliğini onlara anlatıyor. Ama burada dikkat çeken konu Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mucize. Neden bu mucizeyi Allah-u Teala Peygamberimize ikram ediyor? Bir, misafirlerine yemek ikram edecek, onlara yetecek zaten yemeği yok. İki, onlara peygamberlik iddiasında bulunacak, öyleyse peygamberlik iddiasında bulunacak zatın peygamberliğini iddia ettiği kimselere peygamberliğinin delilini göstermesi gerekiyor. En büyük delil Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi ve kıyamete kadar kesintisiz her asırda, her dönemde herkese gösterilecek tek ve yekta mucize Kur'an-ı Kerim. Ama aynı zamanda Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hissi dediğimiz bizzat gözleriyle göreceği, müşahede edecekleri, yetmez yaşayacaklar bir mucize daha gösteriyor, ihsan ediyor. Nedir o? Halbuki umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı. Umum yiyip tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra 3-4 adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler, doydular, içilmemiş gibi baki kaldı. İşte Hazreti Ali'nin şecaatı ve sadakati kat'iyetinde bir mucize-i bereket. Yani Hazreti Ali Efendimizin cesaretini, şecaatını, manevi kahramanlığını nasıl biz kabul ediyorsak, onun İslam'a olan sadakatini, bağlılığını ve hayatı pahasına İslam'ın en küçük bir şeyinden taviz vermeyecek kadar İslam'a olan bağlılığını nasıl biliyorsak, o kesinlikte ve o kat'iyette bu rivayete de böyle inanabilirsiniz, inanmalısınız diyor Üstad Bediüzzaman. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle bu mucizeyi, bu bereket mucizesini ihsan ederek orada bulunan Hazreti Ali gibi müminler varsa onların imanını inkişaf ettiriyor, artırıyor. İlk defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik davasını duyacak olanlara peygamberliğinin bir delil olarak onların akıllarına yol açıyor. Ta ki onlar İslam'a girmeye vesile olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini kabule bir vesile olsun. Bu anlamda İslamiyet'in tebliğcisi olan insanların bulundukları ortamlarda kesinlikle onların güvenini sarsacak hiçbir havaya, ortama, tavır ve davranışa girmemesi gerekiyor. Çünkü insanlar anlattıkları hakikatlere, anlatılanlara göre değil, anlatan kişiye göre değer veriyorlar. Yani anlatan kişiye güveniyorsa anlattığına da güveniyor. Halbuki hakikat noktayı nazarında bir elmas, bir çocuğun elinde de olsa elmastır. Bir zarrafın elinde de olsa elmastır. Yani elmas çocuğun eline düşmekle değeri düşmez. Değeri kaybolmaz. Ama ne yazık ki bugün bizler insanlara verdiğimiz değer kadar anlattıklarına, konuştuklarına değer veriyoruz. Dolayısıyla bir İslami cevher, hakikat, mücevher, ha günahkar bir insanın elinde olmuş, ha muttaki, takva sahibi, güvenilir, samimi, ihlaslı bir Müslümanın elinde olmuş. O İslami cevher değer kaybetmez. Ama insanlar güvendikleri ve itimat ettiği insanlara göre konuştuklarına değer verdiğinden bir Müslüman İslamiyet'e aykırı bir davranışta ve tavırda bulunmakla elindeki elması çamura düşürmüş olduğundan ve o değerin başkaları tarafından değersiz olarak algılanmasına sebep olduğundan ciddi mesul olur. Onun için Müslümanlar öncelikle İslamiyet olması açısından yaşamalı. Allah'ın rızasına erme açısından Müslümanca bir tavır sergilemeli. Ama ayrıca yapacağım her hata başkalarının İslamiyet'i yanlış algılamasına ve İslamiyet'ten soğumasına veya çıkmasına Allah korusun sebep olabilir endişesiyle daha bir düzgün ve dürüst yaşamaya gayret göstermeli. Evet, ta ki yanlış örnek olarak başkalarının Allah korusun yoldan çıkmasına sebep olmasın ve onun yoldan çıkma sebebinin günahı kendi boynuna kalmasın. Bu bereket mucizesini Cenab-ı Hak bizlere de hayatımızda, maddi iman hayatımızda nasip eylesin inşallah. 11. misal. Nakli sahih ile Hazreti Ali ve Fatıma-tü Zehra velimesinde Hazreti Fatıma annemizle Hazreti Ali Efendimiz evleniyorlar. Evlilik yemeği dediğimiz düğün yemeği sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hem kendi evliliklerinde hem de ashabının evliliklerinde zaman zaman yemek vermesini tavsiye etmiş. Kendisi yemek verdiği gibi. Ve özellikle mesela Hazreti Ali ile damadı Hazreti Ali, kızı Fatıma annemizin evliliklerinde 4-5 avuç un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin diye emretti. Hazreti Bilal der. Aslında Hazreti Bilal peygamberimizin vekil harcı gibi tabiri caizse bir muhasebecisi gibi onun işlerini, onun maddi işlerini takip eden bir vekil harç gibi. Gerçekten birçok konuda Bilal-i Habeş Hazretlerini biz görüyoruz. Ben taamı getirdim. Mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler. Düğün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının ve Şah-ı Velayet ünvanına sahip Haydar-ı Kerrar Hazretlerinin, Hazreti Ali'nin evlilik düğünü. Misafirler, başta kayınpeder Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gelinin babası Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve insanlığın medar iftiharı Ashab-ı Güzin. Elbette böyle bir velime düğün yemeğinde ve o düğün yemeği için gerekli ihtiyaçların belki temin edilemeyeceği bir düğün yemeğinde Allah-u Teala peygamberine bir mucize ve o düğün sahiplerine ve düğün davetlerine de bir ikram ve keramet olarak o az yemeği bütün o yemeğe gelen, düğüne gelenlere yetecek şekilde bereketlendiriyor. O yemekten baki kalan miktara yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata her birine birer kase gönderildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin her birinin birer odası var. O odalara birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet, böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku'u kat'idir. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize de maddi ve manevi hayatımızda böyle bereketler ihsan eylesin. Burada hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle, onun duasıyla Cenab-ı Hakk'ın yiyeceklere ikram ve bereket nasip ettiğini görüyoruz. Böylece Allah-u Teala'nın sevgili kullarının duasını almak ve o kullarının diliyle Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istemek inşallah Rabbimizin o duanın kabulüyle bize de o bereketten ihsan edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda duanın ne kadar önemli olduğunu da Peygamberimiz göstermiş oluyor. Ya Rabbi sen bizim maddi ve manevi hayatımıza bereket ihsan eyle. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ihsan ettiğin o bereketlerden bizleri de hissedar eyle diye dua edeceğiz. Rabbimiz inşallah hem dünyamıza, hem ahiretimize, hem bedenimize, hem ruhumuza, hem kendimize, hem ailemize, hem memleketimize, hem İslam alemine, hem de bakarsanız insanlık alemine de Cenab-ı Hak lütfuyla, ihsanıyla, bereketiyle bunları lütfeder inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.